kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aslı Evrensel. Eserin adı Yaklaşan İsyan, Görünmez Komite. Türkçe'ye çeviren R. Işık Güngör. Türü araştırma. Sel Yayıncılık 2011. Birinci baskı Şubat 2012. ISBN numarası 978-975-570-555-2. Bu kitap 120 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Dünyanın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Paris ve Londra banliyöleri, Atina sokakları, Puerto del Sol ve Tahir meydanları, ekonominin kalbi Wall Street. Yaklaşan isyan, hepsini birleştiren ruhun manifestosu. Demokratik Fransa'da bir terör davasının kanıtı olarak sunulan bu kitap, çürüyen medeniyetimizi, yaşadığımız yabancılaşmayı ve devrim ihtiyacını 7 halkada ele alıyor. Benlik, sosyal ilişkiler, iş ve çalışma, ekonomi, kent, çevre ve medeniyet. Yaklaşan isyan, ekonomistlerin, politikacıların, sosyologların, psikologların, önderlerin, akil adamların, kamuoyunun ve hatta alternatif olma iddiasındaki sol geleneklerin ne olup bittiğine dair geveleyip durdukları ezberleri bozarken, hepsinden daha parlak tespitleriyle çağımızın hakiki bir resmini sunuyor. Bilindik şeyleri duymaktan sıkılanlar, görünmez komiteye kulak vermeli. Yaklaşan isyan. Görünmez bir komite tarafından kaleme alınan elinizdeki bu kitap, büyük çoğunluğu Fransa'nın Tarnak köyünde 11 Kasım 2008'de tutuklanan 9 kişiye açılan terör davasının temel kanıtlarından biri haline gelmiştir. Söz konusu kişiler, Fransız Ulusal Demiryolu Ağı üzerindeki elektrik hatlarına düzenlenen bir sabotaja karıştıkları ileri sürülerek terör amaçlı yasa dışı örgüt kurmakla suçlandılar. Bu 9 kişiyle ilgili yalnızca ikinci dereceden zayıf kanıtlar bulunmasına rağmen Fransa İçişleri Bakanı, yazmakla suçlandıkları ve terörizmin el kitabı olarak tanımladığı bu kitabı özellikle seçerek onları gelişmekte olan aşırı sol bir hareketle alenen ilişkilendirdi. Aşağıda kitabın metnini, hemen ardından da Görünmez Komite'nin tutuklamalardan sonra yaptığı açıklamayı bulacaksınız. Yaklaşan isyan. Hangi açıdan bakarsanız bakın, içinde bulunduğumuz zaman bize bir çıkış yolu bırakmıyor. Sahip olduğu tek meziyet de bu değil. Her şeyden önce umudunu korumak isteyenlerin ayaklarının altındaki zemini çekiyor. Ellerinde bir çözüm olduğunu öne sürenlere karşı hemen itirazlar yükseliyor. Herkes işlerin ancak daha da kötüye gidebileceği noktasında birleşiyor. Geleceğin bir geleceği yok anlayışı, görünüşteki kusursuz normalliğe rağmen ilk dönem punkçıların bilinç seviyesine ulaşmış bir çağın bilgeliğidir. Politik temsil alanının sonu geldi. Kurtarıcı ya da imparator edalarını tuzla buz eden hiçlik duygusu, solda da sağda da aynı. Ellerindeki son anketin neticesine göre nutuk atan aynı tezgahtarlar çıkıyor karşımıza. Hala oy kullananlarınsa, oy kullanmayı katıksız bir protesto biçimi haline getirip, oy sandığının kutsallığını kirletmekten başka amaçları yokmuş gibi görünüyor. Oy kullanmaya devam eden insanların bunu sadece oy kullanmanın bizzat kendisine karşı yaptığından kuşkulanmaya başlıyoruz. Bize gösterilen hiçbir şey durumu açıklamaya yetmiyor. Avam kendisini nasıl yönetecekleri konusunda aralarında anlaşamayan bu kuklalar karşısında tam da suskunluğuyla çok daha olgun görünüyor. Kahvehanede oturan yaşlı amcaların Çibani, Arapça yaşlı adam, genellikle Paris'in göçmen mahallelerinde tavla oynayan yaşlı adamlar kastediliyor. Çibani dereden tepeden konuşmaları, sözde liderlerimizin bildirilerinden çok, çok daha fazla bilgelik içeriyor. Toplumsal kazanın kapağı 3 kat sıkılaştırılmış ve içindeki basınç artmaya devam ediyor. Arjantin'den gelen Que se vayan todos Hortlağı, Hepsi Gitsin 2001 Arjantin İsyanı'nın şarkısı, yönetici sınıfın kulaklarında gümbür gümbür yankılanmaya başladı. Kasım 2005'in alevleri hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Bu ilk şenlik ateşleri vaatlerle dolu 10 yılın adını koymuştu. Medyanın Cumhuriyete karşı banlio masalı işe yarayabilir ama etkililik bakımından kazançlı çıkanlar doğruluklarını bir o kadar yitiriyorlar. Ateş şehir merkezlerinde tutuşmuştu ama haberlerin yayılması sistematik bir biçimde engellendi. Barcelona'daki koca koca caddeler dayanışma içinde yakıldı ama orada yaşayanlar dışında kimsenin bundan haberi bile olmadı. Hatta ülkedeki yangının söndüğü de doğru değil. Var olan topluma duydukları nefretin dışında hiç ortak yanı olmayan sınıf, ırk ve hatta aynı sınıftan, aynı ırktan ve hatta aynı mahalleden olmayan tutuklular arasında çok farklı tipte insanlar vardı. Yeni olan şey zaten 80'lerden beri devam eden banyo ayaklanmaları değil, onun yerleşik yapısındaki kırılmaydı. Bu saldırganlar ne ablalarının ne ağabeylerinin sözünü dinliyorlardı. Hatta normale dönüşü sağlamaktan sorumlu toplumsal örgütler de dahil hiç kimseyi dinlemiyorlardı. Sorsarizm, 1980'lerde Fransa'da Sosyalist Parti lideri François Mitterrand tarafından kurulmuş ırkçılık karşıtı bir sivil toplum örgütü, türü hiçbir örgüt, aşikar sonuçların sadece yorgunluğunun, yıpranmışlığının ve omerta, mafyanın sessizlik kuralı, herhangi bir devlet görevlisiyle işbirliği yapılmayacak ve hizmetlerinden yararlanılmayacaktır. Basının hanesine yazılabilen kanserli hücrelerini bu olaylara bulaştıramadı. Gece yarısı yaşanan bu vandalizm dizisi, faili meçhul saldırılar, bu sessiz yıkım politika ile politik olanın arasındaki çatlağı büyüttü. Dürüstlüğünü koruyan hiç kimse bu kadar bariz bir şeyi inkar edemezdi. Bu saldırıların talep ettiği hiçbir şey yoktu ve mesajı olmayan bir tehdit olduğu gibi politik bir tarafı da yoktu. Politikanın bu denli kararlı bir biçimde olumsuzlamasının kusursuz politik niteliğini görmemek için insanın 30 yıldır devam eden otonom gençlik hareketinden tamamen habersiz olması gerek. Kanlı Haftanın 1871'deki Paris kömününü dağıtan savaş, Paris civarındaki yüzlerce bina kömün üyelerine kundaklanmıştı. Sonunda Paris anıtlarından daha fazla saygıyı hak etmeyen ve bunun da farkında olan bir toplumun değerli biblolarını kayıp çocuklar misali ayaklarımızın altına alıp ezdik. Bugünkü duruma toplumsal çözümler üretilemeyecek. Birincisi, çünkü sosyal ortamların, kurumların ve tezat yapılarak toplum diye adlandırılan tekil baloncukların belli belirsiz toplanışında bir tutarlılık yoktur. İkincisi, artık ortak deneyimin ortak bir dili yok. Eğer ortak bir dilimiz yoksa serveti de paylaşamayız. Fransız ihtilalini gerçekleştirmek, aydınlanma konusunda mücadeleyle dolu bir yarım asra, heybetli refah devletini kurmak ise çalışma konusunda mücadeleyle dolu bir asra mal oldu. Mücadele, yeni düzenin ifadesini bulduğu bir lisan yarattı. Ama günümüzde durum hiç de böyle değil. Şu anda Avrupa, gizlice indirim mağazalarında alışveriş yapan iflas etmiş bir kıtaya dönüşmüş durumda. Ve eğer seyahat etmek istiyorsa, ucuz havayolu şirketlerine muhtaç. Toplumsal terimlerle ifade edilebilecek hiçbir sorun çözüm kabul etmiyor. Emekli maaşları, iş güvenliği, genç nüfus ve genç nüfusun ürettiği şiddet gibi sorunlar sadece bir süre için ertelenebilirler. Bu gibi terimlerin üstünü örttüğü meselelere daha ileri boyutta bir huzursuzluğa yol açmamaları için polisiye yöntemlerle müdahale edildiği müddetçe. Hiçbir şey asgari ücret karşılığında emeklilerin kıçını temizlemeyi çekici hale getiremez. Suç dünyasını yerleri temizlemekten daha az aşağılayıcı bulup daha çok getirisi olduğunu düşünen insanlar silahlarını teslim etmeyeceklerdir. Ve de hiçbir hapishane onlara toplumu sevmeyi öğretemez. Maaşlarındaki kesinti emekliler sürüsünün umutsuz zevk arayışını baltalayıp onları endişeye sevk edecek ve gençler arasında giderek daha da yaygınlaşan çalışmanın reddiyle ilgili kendi aralarında telaşlı telaşlı konuşacaklardır. ve en nihayetinde ayaklanma benzeri bir şeyin hemen ertesinde bahşedilen hiçbir garantilenmiş gelir, yeni bir görüşün 1932 yılında Roosevelt'in Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini bunalımdan çıkarmak için uygulamaya koyduğu ekonomik, sosyal ve siyasal nitelikli önlemlerin tümüne New Deal, yeni görüş adı verilmişti. Yeni bir anlaşmanın ve de yeni bir barışın temellerini atamayacak. Bunu sağlayacak toplumsal hissiyat çoktan buharlaşıp gitti. Başvurulan çözüm yollarından biri olan, hiçbir şey olmayacağından emin olmak için baskı oluşturma yöntemi, bölgelerdeki polis denetimiyle birlikte giderek yoğunlaşacaktır. Polisin de sonradan doğruladığı üzere, geçen 14 Temmuz'da Saint-Denis, Paris'in kuzeydoğusunda bir banliyö, 27 Kasım 2005'te polisten kaçan iki gencin öldürüldüğü, 2005 ayaklanmalarının başladığı yer, üzerinde uçan insansız hava aracı, gelecekle ilgili bize bulanık hümanist tahminlerden çok daha net bir fikir veriyor. Uçağın silahsız olduğuna bizi temin etmekte gösterdikleri özen, tepe taklak gittiğimiz bu yol konusunda bize açık seçik işaretler veriyor. Bölgeler giriş çıkışların daha da kısıtlandığı alanlara bölünecektir. Problemli mahallelerin etrafına inşa edilen otoyollar, buraları orta sınıfın yaşadığı bölgelerden ayırdığı için zaten görünmez duvarlar oluşmuş durumda. Cumhuriyetin savunucuları ne düşünürlerse düşünsünler, mahallelerin bizzat mahalleli tarafından denetimi, herkesin malumu olan gayet etkili bir yöntemdir. Ülkenin tamamen metropole dönüşmüş bölgeleri olarak şehirlerin ana merkezleri, her zamankinden daha açık göz, daha akıllı, ve daha göz alıcı bir yapı sökümle birlikte bolluk içinde yaşamlarına devam edecekler. Giderek daha utanmazca bir hukuki koruma şemsiyesinin altında BAC, Antikriminal Sivil Polis Ekibi, banliyölerde ve gösterilerde çetelerle mücadele görevi yaparlar ama bölge ve kaynak mücadelelerinde kendileri de çete gibi davranırlar. Devriyelerinin ve özel güvenlik şirketlerinin bir anlamda paramiliter birimlerin sayısı artarken gezegeni ışıl ışıl neonlarla aydınlatmaya devam edecekler. Günümüzün bu bariz çıkmazı her yerde kendini gösteriyor, her yerde inkar ediliyor. Bir sonuca varmaktan özellikle kaçınan uzmanlık terimleriyle konuşan psikolog, sosyolog ve edebiyatçıların bu meseleye gösterdiği ilginin sonu gelmeyecektir. Birlikte var olma halinin yakında ortadan kalkacağı, karar verme vaktinin yaklaştığını bilmek için günümüzün şarkılarını dinlemek yeterli. Bir yanda Mafya Kabir Fray'ın, popüler bir Fransız rap grubu, savaş ilanı niteliğindeki şarkıları, öbür yanda küçük burjuvaların ruhsal durumunu kılı kırk yararak tahlil eden saçma sapan alt folk şarkıları. Bu kitap hayali bir kolektif adına imzalandı. Kitaba katkıda bulunan kişiler kitabın yazarları değildir. Günümüzün klişelerini biraz hizaya sokmak, meyhane masalarında ve yatak odalarının kapalı kapıları ardında homurtular yaratmak onları zaten yeterince memnun etmiştir. Tek yaptıkları her yerde bastırılan, bastırıldıkları içinde hastaneleri akıl hastaları ve gözlerimizi acıyla dolduran birkaç önemli hakikati gün ışığına çıkarmaktan ibaret. Zamanımızın katipleri olma görevini üstlendiler. Mantığı sağlam bir şekilde hayata geçirmenin devrime kapı açması, radikal koşulların kendine has bir özelliğidir. Yapmamız gereken, gözlerimizin önünde cereyan eden olayları dile getirmek, sonuçlar çıkarmaktan korkmamaktır. Birinci halka. Neysem oyum. Neysem oyum. Pazarlamacılığın dünyaya en son sunduğu şey bu. Reklamcılığın gelişimindeki son aşama. Bütün farklı olma tavsiyelerinin, kendin olların ve Pepsi içlerin çok ötesinde bir söylem. Şu an bulunduğumuz yere gelmemiz, ben eşittir benin katıksız totolojisine ulaşmamız için kafa yoruldu yıllar boyu. Adam jimnastik salonunda aynanın karşısına geçmiş, koşu bandının üzerinde yürüyor. Kadın akıllı arabasının direksiyonuna geçmiş, işten dönüyor. Acaba yolları kesişecek mi? Neysem oyum. Bedenim bana ait. Ben benim, sen de sen. Ama yanlış giden bir şeyler var. Kitlesel kişiselleşme. Bütün koşulların bireyselleşmesi, hayatın, işin ve de sefaletin, yaygın şizofreni, azmış depresyon, ufacık paranoyak parçalar halinde atomlaşma, temasın histeriye yol açması. Kendim olmak istedikçe daha büyük bir boşluk hissediyorum. Kendimi ifade ettikçe içim daha da boşalıyor. Kendi peşimden koştukça daha da yorgun düşüyorum. Kendimize sıkıcı bir gişe filmi muamelesi yapıyoruz. Tuhaf bir alışverişte kendi kendimizin temsilcisine, neticede bir uzvumuz kesilmiş hissi veren bir kişiselleştirmenin kefillerine dönüşmüşüz. Az çok gizli bir beceriksizlikle iflas noktasına varıncaya dek kendimizi sağlama alıyoruz. Bu arada idare ediyorum. Bir ben, benim bloğum, benim dairem arayışı, en son moda çerçöp, ilişki dramları, kim kimi sikiyor, bene tutunmak artık hangi protezleri gerektiriyorsa. Eğer toplum bu kadar soyutlamadan ibaret hale gelmeseydi, görünmeye devam etmemi sağlayan bir varoluşsal koltuk değnekleri, kimliğimin bedeli olarak üstlendiğim bağımlılıklar kümesi anlamına karşılık gelirdi. Engelliler yarının örnek vatandaşlarıdır. Onları istismar eden derneklerin engelliler için asgari ücret ödenmesini talep etmesi bir öngörüden yoksun değil. Sağda solda sürekli duyduğumuz adam ol buyruğu, bu toplumu gerekli kılan hastalıklı durumun sürmesini sağlıyor. Güçlü ol emri, tam da kendisini sürdüren bir zayıflık üretiyor. İşte bu yüzden her şey, hatta çalışma ve aşk bile, iyileştirici bir nitelik taşıyormuş gibi görünüyor. Bütün bu karşılıklı söylediğimiz ne var ne yok lafları, birbirinin ateşini ölçen hastalardan oluşmuş bir toplum olduğumuz izlenimini veriyor. Toplumsallık artık duvardaki binlerce oyuktan ve sığınılabilecek binlerce sığınaktan oluşan bir şey. Dışarıdaki sert soğuktan daha iyi olduğu kesin. Isınma bahanesinden başka bir şey olmadığı için her şeyin sahte olduğu bir yer. Hep birlikte sessizce titreşmekle fazlaca meşgul olduğumuzdan hiçbir şeyin olmayacağı bir yer. Yakın bir zamanda bu toplum, sadece hayali bir iyileşme uğruna çaba sarf eden tüm sosyal atomlarının gerginliğiyle bir arada tutulabilecek. Akmayan gözyaşlarının devasa barajı sayesinde tribünleri çalıştıran, her daim taşma eşiğinde bir elektrik santrali bu toplum. Neysem oyum, tahakkümün bundan daha masum bir tınılı sloganı olmamıştı hiç. Benliğin daimi bir bozulma halinde, kronik bir çökmek üzerelik halinde tutulması, günümüzdeki düzenin en iyi korunan sırrıdır. Zayıf, morali bozuk, kabahati kendinde arayan, sanal benlik, üretimdeki hiç bitmeyen yeniliklerin, hızla modası geçen teknolojilerin, sürekli altüst olan toplumsal normların ve genelleşmiş esnekliğin temelde gereksinim duyduğu sonsuz uyum sağlama yeteneğine sahip olan öznedir. O, aynı zamanda doymak bilmez bir tüketicidir. Ve çelişkiye bakın ki, asli larva haline dönebilmek amacıyla en kıytırık projelere azim ve istekle kendisini dahil eden, ama sonra asli larva haline dönen en üretken ben de odur. O halde neyim ben? Çocukluğundan beri sütün, kokuların, öykülerin, seslerin, duyguların, tekerlemelerin, cisimlerin, işaretlerin, fikirlerin, izlenimlerin, bakışların, şarkıların ve yiyeceklerin meydana getirdiği akışla iç içeyim. Ben neyim? Mekana, çilelere, atalarıma, arkadaşlarıma, sevdiklerime, olaylara, dillere, anılara, kesinlikle ben olmayan her şeye her yönden bağlıyım. Beni dünyaya bağlayan her şey, beni ben yapan bağlantılar, beni meydana getiren unsurlar, bana bir kimlik, çıkarılıp gösterilecek bir şey vermezler. Belli zaman ve yerlerde ben diyen varlığı doğrulayan tekil, ortak, yaşayan bir varoluş verirler bana. Uyumsuzluk duygusu, benliğin sürekliliğine duyduğumuz aptalca inancın ve bizi biz yapan şeylere yeterli özeni göstermememizin basit bir sonucudur. Reebok'un Şangay'daki bir gökdelenin tepesine kondurulmuş "Neysem oyum" sloganını görmek, insanın başını döndürüyor. Batı her yere en sık başvurduğu Truva atını yerleştiriyor. benlik ile dünya, birey ile grup, bağlılık ile özgürlük arasındaki çıldırtan çelişki. Özgürlük, bağlarımızı koparma durumu değil, bağlarımız üzerinde değişiklikler yapmak yönündeki pratik kapasitemizdir. Aile yalnızca sakatlayan mekanizmasını değiştirmeye çalışmaktan vazgeçenler veya bunu nasıl değiştireceklerini bilmeyenler için cehennemdir. İnsanın kendi köklerinden kurtulma özgürlüğü hayali bir özgürlük olmaktan öteye geçememiştir. Bizi güçlü kılan ve bir arada tutan o çok önemli şeyi kaybetmeksizin kendimizden kurtulamayız. Neysem oyum. O halde sadece basit bir yalan, basit bir reklam kampanyası değildir. Aynı zamanda askeri bir kampanyadır. İnsanlar arasında var olan her şeye, insanlar arasında fark edilmeden dolaşımda kalan her şeye, onları görünmez bağlarla birbirine bağlayan her şeye, tamamen yalnızlaşmamızı önleyen her şeye, bizi var eden ve de dünyanın her yerinden sadece gelip geçilen bir yer, bir eğlence merkezi veya yeni kurulmuş bir şehir, bir yanıyla katıksız bir can sıkıntısı ve tutkusuzluktan oluşurken, diğer yandan müthiş bir düzenden, sessizlikten, moleküler arabalar ve ideal metaların dışında hiçbir şeyin hareket etmediği, donmuş bir boşluk görüntüsü ve hissi vermediğimize bizleri inandıran, her şeye karşı yöneltilmiş bir savaş çığırtkanlığıdır. Eğer Fransa saatlik üretime Avrupa şampiyonu olmasaydı, bugün olduğu gibi anksiyete haplarının anavatanı, antidepresan cenneti, nevrozların kâbesi de olmayacaktı. Hastalık, zihinsel yorgunluk, depresyon tedavisi edilmesi gereken bireysel rahatsızlık belirtileri olarak görülebilir. Bütün bunlar sadece var olan düzenin devamına, aptalca normları kuzu kuzu kabullenmeme ve koltuk değneklerimin modernize edilmesine hizmet ediyor. Bunlar bir yandan benim uyumlu, itaatkar ve üretici eğilimlerimi seçiyor, diğer yandan da hissettirmeden benden ayıklanması gereken şeylerin ne olduğunu belirliyor. Değişmek için asla geç değildir, biliyorsun. Ama benlik varsayımda başarısızlıklarım bir yıkıma da neden olabilir. Sonra da bugünkü savaşla direniş eylemine dönüştürülebilirler. Bizi normalleştirip sakatlamak için kurulan tuzaklara karşı bir isyan, bir güç haline alabilirler. Benlik dedikleri, iç dünyamızdaki kriz yaşayan bir şey değil, sırtımıza damgasını vurmak istedikleri biçimdir. Aslında hepimiz başka yaratıklar arasında birer yaratık, benzerlikler arasında tekillikler, dünyanın bedenini oluşturan canlı bedenlerken kendimizi keskin bir şekilde tanımlanan, tek başına nitelikler çerçevesinde değer biçilebilir, kontrolü mümkün şeyler haline getirmemizi istiyorlar. Çocukluğumuzdan beri bize söylene gelen şeyin aksine zeka uyum sağlamayı bilmek anlamına gelmiyor. Ama öyle bir zeka türü varsa bile bu köleliğin zekasıdır. Bizi köleleştirmeyi hedefleyenlerin bakış açısına göre tek uyum sağlayamayışımız, bitkinliğimiz sadece sorun. Uyum sağlayamayışımız ve bitkinliğimiz aslında bize yeni suç ortakları için bir başlangıç, bir buluşma noktası işaret ediyor. Tüm tahrip edilmişliklerine rağmen bu toplumun kendi amaçları doğrultusunda oluşturduğu bütün hayal ürünü şeylerden çok daha paylaşıma açık bir manzara ortaya koyarlar. Depresyonda falan değiliz, grevdeyiz. Kendi kendilerini idare etmeyi reddedenler için depresyon bir hal değil, politik ayrışma doğru giden bir geçit, vazgeçme, dışarı adım atmadır. O noktadan itibaren ilaç tedavisi ve polis uzaklaşmanın tek yoludur. Tam da bu yüzden bugünkü toplum hiperaktif çocukların, Ritalin, hiperaktif çocukların tedavisinde kullanılan ilaç, Ritalin almaya zorlamakta, insanları hayat boyu ilaca bağımlı kılmakta hiç tereddüt etmiyor ve yine bu yüzden 3 yaşındaki çocuklarda bile davranış bozukluğu bulgulanabildiğini iddia ediyor. Çünkü benlik varsayımı her yerde çatırdamaya başladı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.